Bugünlerde yorumunu yaptığımız İncil'den Galatyalılara mektup, büyük bir olasılıkla Pavlus tarafından ve İsa'dan sonra 57 sıralarında 3. müjde yolculuğunda Efes'te 2 yıl yaşarken yazılmıştı. Ancak Pavlus'un Romalılara mektubu yazdığı Korintos'tan yazıldığı iddiası da epey sağlam bir temele dayanmaktadır. Doktor Lenski, İsa'dan sonra 53 yılının Nisan ayında 2. müjde yolculuğunda Korintos'tan yazıldığı teorisini geliştirir. Pavlus, Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfetti. Pavlus bu mektubu onların mesajlarını çürütmek ve müjdeyi açık bir şekilde, Tanrı sözünü açık ve doğru bir şekilde bildirmek amacıyla yazdı. Galatyalılara mektubun durumunda mektubun kime gönderildiği çok çok önemlidir. Bu, bütün diğer mektuplar için önemli olmayan bir konudur. Ayrıca bu kitabın vardığı yer, Kuzey Galatyalı ve Güney Galatyalı teorileri olarak bilinen teorilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Pavlus'un ilk müjde yolculuğunda ziyaret ettiği bölgelerdeki kiliselere gönderildiğini varsaymak daha mantıklı görünmektedir. Ama bu, Pessinius, Ankara ve Tavyum kadar kuzeye kadar ulaştığı olasılığını göz ardı etmez. Ben, Pavlus'un Galatya'daki bütün kiliselere yazdığına inanıyorum. Burası geniş ve önemli bir bölgeydi ve burada birçok kiliseler kurulmuştu. Galatyalılar sözcüğü ya etnografik bir anlamda ya da coğrafi anlamda kullanılabilir. Etnografik anlamda bir halkın milliyetinden söz eder. Coğrafi anlamda ise o adı taşıyan Roma bölgesinden söz eder. Nasıl kullanılırsa kullanılsın, nüfusun karışık olduğu o bölgede halkı tanımlayan ortak bir kan vardı. Bölgeye adını veren Gal halkı, Fransa'da oturan Keltik kabileyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu bu halk istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'a geçip İsa'dan önce 280 yılında Delfi'yi ele geçirdiler. Savaşçı ve hareket halinde bir halktılar. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Anadolu'ya geçip iç savaşta kendisine yardım ettiler. Çok geçmeden bu halk Anadolu'ya yerleştiler. Orayı beğendiler. İklim iyiydi ve ülke güzeldi. İsa'dan önce 189'da bu kent kabileleri Roma İmparatorluğu'na tabi kılındılar ve Roma İmparatorluğu'nun bir bölgesi oldular. Sınırları değişiyordu ve uzun yıllar boyunca geleneklerini ve kendi dillerini korudular. Sarışın doğululardılar. Pavlus'un ilk müjde yolculuğunda kurduğu kiliseler bir zamanlar Galatya toprakları içindeydiler. Ve bu Pavlus'un bu kiliselere normalde verdiği isimdi. Bu Galli Keltler, Amerikan toplumunun yani Avrupa ya da İngiltere'den gelenlerin huy ve karakterlerinin birçoğuna sahiptiler. Bu insanlar hakkında söylenen sözleri görmek ilginçtir. Bu Alman kabilelerin birçoğu vahşi ve şiddet seven kişilerdi. Sezar onlar hakkında Galilelilerin zayıflığı kararlarında değişen olmalarıdır demişti. Değişiklikten hoşlanmaları ve güvenilir olmamalarıdır demişti. Bu günümüzdeki tüm ulusları, tüm insanlığı tanımlar değil mi? Kararlarımızda değişkenizdir. Değişiklikten hoşlanıyoruz. Her yıl yeni bir araba isteriz. Bir sonraki haftanın tarihini taşıyan dergiyi almayı isteriz. Bir başkası onları açık sözlü yani Gal halkını açık sözlü düşünmeden hareket eden, etki altında kalan, üstün zekalı, gösterişten hoşlanan ama fazla boşluğun meyvesi olan aşırı derecede değişken olarak tanımlamıştı. Bu da günümüzdeki insanlığın bir resmidir. Bir adam cumhurbaşkanı olmak ister ve ona oy veriyoruz. Ya da başbakan olmak ister, ona oy veririz. Sonra 4 yıl sonra onu unuturuz. 10 yıl önce kimin başkan olduğunu hatırlıyor musunuz? Ya da 20 yıl önce? Bizler, değerli dostum, İnsan olarak dönek insanlarız. Bir şeye fazla sadık değiliz. Üstün zekalı olduğumuzu söylediklerinden ötürü çok minnettarım, çünkü bizim kendimiz hakkında düşündüğümüz şey bu. Ve kendimizi bu kadar yüksek görmemizin nedeni de çok boş olmamızdır. Habercilerin İşleri kitabında Galatyalıların bir gün Paulus'u Tanrı yapmak istediklerini, ertesi gün ise onu taşladıklarını yazıyor. Evet, düşünebiliyor musunuz? Bir gün Paulus'u bu halk, bu insanlar Tanrı yapmak istiyorlar ama ertesi gün taşlıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Bir adamı başkan seçiyoruz, sonra da başkanken ona söylemediklerimizi bırakmıyoruz. Hükümet sistemlerinin bu kadar uzun zaman ayakta kalışını ilginç buluyorum. Bu yüzden Galatyalılar mektubunun bizim için özel bir mesajı vardır. Çünkü birçok bakımlardan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. Bizimki gibi bir mizaçları vardı ve her taraftan sayısız tarikatlar ve izimlerle sarılmıştılar. Bu da bizleri lütuf müjdesinin, kayra müjdesinin kıyısından alır. Bir, katı, şiddetli ve ciddi bir mesajdır. Korintoslara mektuplar gibi davranışları düzeltmiyor ama yanlışları düzelticidir. Galatyalı inanlılar büyük bir tehlike içindeydiler, çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Her şey tehlike altındaydı. Tanrı'nın kayrası, Tanrı'nın lütfu, kayrayla kurtuluş, imanla aklanma bir tarafa atılıyordu, yasa öne çıkmaya başlamıştı. Bu yüzden mektup hiçbir onay, övgü ya da teşekkür sunma sözü içermez. Hiçbir dua isteği yoktur mektupta ve Mesih'teki konumlarından hiç söz edilmez. Kendisiyle birlikte olan hiç kimseden adıyla söz edilmemiştir. Bu mektubu Paulus'un diğer mektuplarıyla kıyaslarsanız bunun farklı olduğunu göreceksiniz. 2. Bu mektupta haberci Paulus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Ve ayrıca derin ve kuvvetli duygular bulunmaktadır. Bu bir ruhsal savaş mektubudur. Paulus savaş boylarını sürmüştür. Yasacılığa Paulus'un hiç tahammülü yoktur. Birisi Romalılara mektubun Paulus'un kafasından, Galatyalılara mektubun ise Paulus'un yüreğinden geldiğini söylemiştir. Bir tanrı bilimci, Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirdiğini tartışmalı olarak ele alır demişti. 3. Bu mektup her tür yasacılığa karşı bir kölenin azat, özgürlük bildirisidir. Yasacıların Galatyalılara mektubu okumaması ilginçtir. Fazla okumaması ilginçtir. Bu mektup onlara bir azardır. Bu mektup Martin Luther'in en sevdiği mektuptu. Bu benim mektubum. Bu benim mektubum, onunla özdeş oldum demişti. Reform hareketinin direk ucu üzerindeydi. Bu mektuba ilk kilisenin Magna Carta'sı adı verilmişti. Bu mektup Hristiyan özgürlüğünün bir manifestosudur, bir belgesidir, özgürlük belgesidir. Aşılmaz bir kaledir. Müjdenin özüne, Tanrı sözünün özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kale, gerçek bir Cebeli Tarık'tır. Birisinin söylemiş olduğu gibi ölümsüz zafer kaşlarına yerleşmiştir. John Wesley'nin içine işleyen mektup budur. John Wesley, Kızılderililere Tanrı sözünü duyurmak için Amerika'ya gitmişti. Ama şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Ben Amerika'ya Kızılderililerin İsa Mesih'e iman etmesi için geldim ama John Wesley'nin İsa Mesih'e iman etmesine kim yardım edecek demişti. İngiltere'ye, Londra'ya döndü ve iman etti. John Wesley bir uyanış başlatmaya gitti. Bu Galatyalılar mektubundan vaaz ediyordu ve bu İngiltere'yi devrimden korudu ve kalabalıkları Mesih'i tanımanın getirdiği kurtuluşa yöneltti. kendisi aracılığıyla iman edenlerden biri olan Wilberforce ise çocuk işçiler ve çalışan sınıf için birçok değişiklikler getiren endüstri devrimi konusunda çok şey yaptı. Ben bir bakıma bu mektubun geçtiğimiz 2000 yıl içindeki her büyük ruhsal hareket ve uyanışın bel kemiği ve zemini olduğuna inanıyorum. Ve dostum, başka uyanışlar içinde zemin olacaktır Galatyalılara mektup. Günümüzde Tanrı'nın ruhunun insanlar arasında hareket edişini görmek istiyorum. Galatyalılara mektubun her tarafta bildirilmesini istiyorum. Bu mektubun insanların yaşamlarına bir devrim getireceğine inanıyorum. Dördüncü nokta, Galatyalılar kutsal kitap içerisinde ve dışında imanla aklanmak, imanla doğru sayılmak öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrı'nın Hristiyan inancına, yani Mesih inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekle kalmıyor, aynı zamanda lütuf, kayra aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf, yaşama giden yoldur ve bir yaşam biçimidir değerli dostum. Bu arada bu ikisinin el ele gittiğini söylemem gerekiyor. Bu mektubun ana hatlarına geldiğimizde bir giriş, bölüm 1, birden 10. ayete kadar. 2. Kişisel, habercinin yetkisi ve müjdenin yüceliği. 1. bölüm 11. ayetten 2. bölüm 14. ayete kadar. 3. Doktrinsel, imanla aklanmak. Bölüm 2.15'ten 4. bölümün 31. ayetine kadar. 4. Pratik, ruh aracılığıyla kutsallaştırılma. Bölüm 5.1'den 6. bölümün 10. ayetine kadar. 5. İmzalı sonuç. Bölüm 6.11'den 18. ayete kadar. Şimdi 1. bölüme geldik. Konu selamlar. Aslında soğuk selam, konu bildiriliyor. Sıcak bildiri, Paulus'un Arabistan'da yaşadıkları. Galatyalılar, Tanrı'nın her türlü yasacılığa karşı polemiğidir. Musa'nın yasası ne itibardan düşürülür, küçümsenir, ne de göz ardı edilir. Görkemi, kusursuzluğu, talepleri, doluluğu ve amacı korunur. Yani yasanın, Musa peygamberin getirdiği yasanın. Buna karşın bu niteliklerin ta kendisi insanın Tanrı'ya bu yoldan gelmesini olanaksız kılar. Yani insan yasa yoluyla Tanrı'nın önünde duramaz. İnsanın Tanrı'nın önünde aklanması, doğru sayılması için başka bir yol açılmıştır. Bu yol Musa peygamberin yasasını tamamen bertaraf eder. Yani yeni yol imanladır. Konu imanla aklanmadır, imanla doğru sayılmadır ve vurgu imanın üzerinedir. İncil'deki 3 mektup Habakuk 2:4'ü aktarır. Doğru kişi imanla yaşayacaktır. Romalılar 1:17 doğru sözcüğünü vurgular. İbraniler 10 ayet 38'de yaşayacaktır sözcüğünü vurgular. Galatyalılar 3:11'de imanlayı vurgular. Romalılarda vurgu insanın Tanrı'nın önünde Musa'nın yasasından ayrı olarak imanla aklandığı gerçeğidir. Galatyalılarda Paulus müjdeyi imanla aklanmaya, yasayı eklemek isteyenlere karşı koyar. İman artı yasa Yahudiliğin vurgusudur. İman artı hiçbir şey ise Paulus'un yanıtıdır. Yani kişi Tanrı'nın önünde durabilmesi, doğru sayılabilmesi için iman gereklidir. İmanla ancak insan Tanrı'nın önünde durabilir. Ve insandan beklenen tek eylem imandır. İman ile kişi Tanrı önünde doğru sayılır. Ama neye ve kime iman? İnsan yasaları tutarak, şeriatı tutarak, iyilikleriyle, sevaplarıyla Tanrı'nın önünde doğru sayılamaz, aklanamaz. Ancak iman ile. İman, Tanrı'nın gönderdiği kurtarıcı olan imandır. Ve bu kurtuluş, doğru sayılma, Tanrı'nın biz insanlara sunduğu kayra yoludur, lütuf yoludur. İman artı hiçbir şey. İşte bu Pavlus'un yanıtıdır. Yahudileştirmeye çalışanlar Pavlus'un bir elçi olarak, bir haberci olarak yetkisini, otoritesini ve basit imanın kurtuluş için yettiği öğretisini sorguladılar. Pavlus haberciliğini savunur ve lütuf müjdesinin kurtarmaya yeterliliğini gösterir, vurgular. Galatyalılar 1. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Ne insanlarca ne de insan aracılığıyla atanan haberci Pavlus'tan. İsa Mesih ve onu ölüler arasından dirilten Baba Tanrı tarafından atanmış olan Pavlus'tan. Pavlus sadece haberci olduğunu bildiriyor. Haberci sözcüğünün iki anlamı vardır. Bir, 12'lerden biri. Yani İsa'nın öğrencileri olan 12'lerden biri olmak gerekir. İkincisi gönderilmek. 12'lerden biri demek, 1. 3 yıllık hizmeti sırasında İsa ile birlikte olmak demekti. 2. İsa'nın dirildikten sonraki hizmetine tanık olan, 3. Mesih tarafından seçilen demektir. Şimdi gönderilen demek, habercilerin işlerinde yer alan daha geniş anlamdır. Benim değerlendirmeme göre Pavlus, Yahuda İskariyot'un yerini almıştı. Biliyorsunuz Yahuda İskariyot İsa'nın öğrencilerinden biriydi ama o gerçek anlamda öğrenci değildi. Hiçbir zaman yeni doğuşu yoktu ve daha sonra İsa Mesih'i, öğretmenini, Rabbini ele verdi. Ve bunun yanlış olduğunu anlayınca da gidip kendisini astı. Ve Pavlus Yahuda İskariyot'un yerini almıştı. İsa'nın dirilişinden sonra Yahuda İskariyot'un yerini almak için elçiler tarafından Mattias seçilmişti. Ama Mattias hakkında habercilerin işleri 1.15.26'da verilenden başka bir bilgi verilmemiştir. Mattias'tan bir daha söz edilmez. Herhalde bu habercilerin iyi niyetle yaklaşımlarıydı. Ama Tanrı'nın seçimi değildi. Eğer Kutsal Ruh onu seçmiş olsaydı, kesinlikle yolun bir yerinde bu adamın üzerine mührünü basardı. Ancak Pavlus bir haberci, bir elçi olduğunu kanıtlamıştır. Ama Mattias kanıtlamamıştır. Mattias'ın bir haberci olarak seçilmesi, Pentekost'tan yani Kutsal Ruh'un inanlılar topluluğuna gelmesinden önce gerçekleşmiştir. Bu nedenle ben Kutsal Ruh'un Mattias'ın seçimiyle bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Az önce belirttiğim gibi, onun seçimi, Mattias'ın seçimi, öğrencilerin kendi iyi niyetleriyle attıkları bir adımdı. Ama burada Kutsal Ruh'un onayı yoktu. Günümüzde de kiliselerde, inanlılar topluluğunda belli ki Kutsal Ruh tarafından olmayan birçok seçimler yapılmaktadır. Ben Tanrı'nın ruhunun Yahuda yerine Pavlus'u seçtiğine inanıyorum. Ve gelişen olaylar da bunu gösteriyor. Ve Pavlus mektubuna başlarken ne insanlarca ne de insan aracılığıyla atanan haberci Pavlus'tan diyor. Onun atanması, haberciliği Tanrı tarafındandı. Pavlus bu ayette elçiliğinin insanlarca olmadığını söyler. Elçi ya da haberci Yunanca'da apostolostur. Apo eki insanlardan değil anlamını verir. Yani yasacı değildir. Atandığı için ya da bir okula gittiği ya da istenilen bir kursa gittiği için bir haberci, bir apostol değildir. Pavlus ayrıca haberciliğinin insanlar tarafından olmadığını bildiriyor. Dia eki, insanlar tarafından olmadığını, yani bir episkopos ya da bir kilise heyeti tarafından üzerine ayinsel olarak el konularak haberci, elçi olmadığını bildiriyor. Pavlus'un üzerine diğer haberciler el koyup, hokus pokus şimdi elçi oldun dememişlerdi. Pavlus bir haberciydi, bir elçiydi. Nasıl mı? İsa Mesih ve onu ölümden dirilten Baba Tanrı aracılığıyla o bir elçi oldu. İsa elini Pavlus'un üzerine koydu. Başkaları değil, İsa Mesih. Onu çağırdı ve onu yapacağı görev için ayırdı. Bakınız habercilerin işleri 9:15-16'ya. Ben insanlardan ve insanlar aracılığıyla atanmış bir vaizim. Bana atanabilmezden önce ilahiyat fakültesini bitirmem ve belirli diplomalar almam gerektiği söylenmişti. Bu insanlardandı. Bu yasacı taraftı. Bundan sonra beni sınayan bir topluluk önüne çıktım. Benim atanmış bir vaiz olmam gerektiğini kararını verdiler. Göreve atandığımda bir toplulukta diz çöktüm ve bir grup adam, yaşlılar ellerini üzerime koyup şimdi atanmış bir vaizsin dediler. Ben işte bu tür bir vaizim Paulus, ben bu tür bir haberci değilim diyor. İnsanların bununla hiçbir ilgisi olmadı. Ben direkt olarak İsa Mesih ve onu ölümden dirilten Baba Tanrı aracılığıyla haberciyim dedi. Paulus mektubuna başlarken daha ilk ayette ne insanlarca ne de insan aracılığıyla atanan haberci Paulus'tan. Beni atayan, beni gönderen Rab'dir diyor. Beni seçen ve haberci atayan Rab'dir. Paulus bir elçi, bir haberci olduğunu söylüyor ki bunun anlamı gönderilmiş olandır. Rabbimiz gönderilmiş olanın kendisini gönderenden daha büyük olmadığını söylemiştir. Aynı sözcük yine Filipililer 2:25'te görülür. Sözcüğün İncil'de müjdeyi bildirmek için Rab İsa tarafından seçilmiş olmak gibi teknik bir anlamı vardır. Dirilmiş Mesih'in bir tanığı olmalıdır. Paulus, dirilmiş Mesih'in kendisine gözüktüğünü söylemişti. 1. Korintoslar 15:8'de Paulus, zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü. Sonra 1. Korintoslar 9:1'de Paulus retorik soruyu sorar. Özgür değil miyim? Haberci değil miyim? Rabbimiz İsa Mesih'i görmedin mi? Paulus'un bir elçi olduğunun kanıtı, bir haberci olduğunun kanıtı sadece habercilere, elçilere özgü olan adına belirti armağanları dediğimiz armağanlara sahip oluşuydu. Başka dillerde konuşabildiğini söylemişti. Ben Paulus'un Galatya ülkesinden örneğin kendisinin bilmediği dillerin konuşulduğu birçok Yunan kenti ve oymağının bulunduğu Ege kıyılarından geçerken onların dillerini, lehçelerini konuştuğuna inanıyorum. Bu bilinmeyen diller değildi, bilinen dillerdi. Ayrıca bugün var olduğuna inanmadığım iyileştirme, şifa verme armağanına sahipti. Elçilere özgü armağana sahipti Paulus. Çünkü o bir haberciydi, atanan, Rab İsa Mesih'i dirildikten sonra gören ve onun tarafından atanan bir haberciydi. Bu yüzden o özel armağanlara sahipti. Günümüzde Tanrı iyileştirdiğinde direkt olarak iyileştirmektedir. Herhangi bir sorunum olduğu zaman ona buna gitmem. Kendisinde şifa yetkisi olduğunu söyleyen insanlara gitmem. Direkt olarak büyük doktor Rab İsa Mesih'e giderim. Tanrı'nın iyileştirdiğini biliyorum ama Tanrı günümüzde insanlara o armağanı, elçilere özgü armağanı vermemektedir. Ancak Paulus elçilere özgü iyileştirme, şifa verme armağanına sahipti. Çünkü o bir elçiydi. Ayrıca ölüleri de diriltebiliyordu Paulus. Hem Petrus ve hem de Paulus'un ölüleri dirilttiğine dair kayıtlar bulunmaktadır. Çünkü onlar haberci apostolos idiler. Paulus İsa Mesih tarafından atanmış, çağrılmış bir elçidir. Ve Tanrı'nın müjdesi için ayrılmıştır. Bu nedenle Paulus ne insanlarca ne de insan aracılığıyla atanan haberci Paulus'tan diyor. İsa Mesih ve onu ölüler arasından dirilten Baba Tanrı tarafından atanmış olan Paulus'tan.